Ayrım 9.
Osmanlı padişahları. Başka milletlerin hanedanları üzerine gayet etraflı monografiler vardır. Hatta hayatı, tarihi hayatı kısa olan Romanovlar ve onlardan evvelki Rurik hanedanı üzerine Rusya tarihinin ünlü uzmanı Ivan Zabeli'nin Rus çarlarının günlük hayatı, ardından Rusya çariçelerinin günlük hayatı ve nihayet Rus çareviçlerinin günlük hayatı diye gerçekten adam boyunu bulan eseri halen ölümsüzlüğünü muhafaza etmektedir. Topkapı Sarayı'nda saray arşivine baktığımız zaman sayısız belge bulunur ve bu belgelerin bazıları Avrupa saraylarından daha teferruatlı şeyleri anlatacak durumdadır. O kadar ki padişahların önünden geçen gündelik 50-60 çeşit yemeği, çeşidi fazla olsa da mütevazı olanları belki 14. Louis devri Fransız saray mutfağı ile karşılaştırmak bile çok eğlenceli bir monografi konusu olabilir. Günlük saray harcamaları, sarayın içindeki hiyerarşi ve padişahların günlük hayatı onların etrafındaki vakainamelerde yer alan parçalardır. Ayrıca sefirlerin ve başkentteki seyyahların saray ve padişahlar hakkında yazdıkları yazılar da çok ilginç bilgilerdir. Osmanlı padişahlarının hayatı nedir? Osmanlı padişahları kimdir? Eski bir hanedan mensubudurlar. İslam dünyasında bu kadar uzun ömürlü olan iki tanesi vardır. Birisi Oğuz Han'dan geldiği söylenen ama her halükarda Osman Bey'den ve babası Gündüz Alp'ten ki şimdi Ertuğrul Gazi'nin Gündüz Alp olduğu ileri sürülüyor, bugüne kadar devam eden bir hanedan. 7 asırlık ömrü kesinlikle biliniyor. Öbürü de Cengiz Han'dan gelen Kırım, Kazan, Astrahan hanlıkları gibi sülaleler. Osmanlı sülalesi siyasi hayatının ilk 150 yılında şehzadelerin, taht namzetlerinin, civar hükümdarların kızlarıyla evlenmesini bir prensip edinmişti. Germiyan Bey'inin kızıyla evlenen 1. Murad'ın oğlu Bayezid, Osmanlı Beyliğine Germiyan yani Kütahya ahalisinin çeyiz olarak getirilmesini sağlamıştır. Orhan Gazi'nin Bizans İmparatoru Kantekuzinos'un kızıyla evlendiği ve bu evliliğin Osmanlı hanedanına aynı zamanda Hristiyan dünyası nezdinde çok önemli bir mavi kan asaleti getirdiği çok açıktır. Aynı şeyi Uzun Hasan gibi Akkoyunlu hanedanı da Trabzon Rum İmparatorları Komnenoslarla akrabalık kurarak sağlamıştır. Yani Şah İsmail bir yerde hem Şeyh Haydar'ın hem de Komnenosların torunudur. Galiba Kırım Hanı'nın kızları ile evlenen son şehzadeler 2. Bayezid'in çocuklarıdır. Yavuz Selim Han, Menkli Geray'ın kızı Hafsa Sultan ile evlenmiştir. Vakıa, tarih literatürümüzde Çağatay Uluçay'ın itirazları bu noktaya bir soru işareti getiriyorsa da genel kabul Hafsa Sultan'ın yani Büyük Hükümdar Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesinin Kırım Hanı'nın kızı olduğudur. Böylelikle Osmanlı ve Cengiz sülalelerinin birleştiği bir noktadan söz konusudur. Bundan sonra ise artık Osmanlı sarayında mavi kanlı prensesler değil, güzel ve zeki kadınlar görülür. İşte bütün hanedanın büyük annesi sayılacak tek karanlık, tek aydınlık sayılmayan, yarı karanlıkta olan, Galicia bölgesinden bir papazın kızı olduğu söylenen Hürrem Sultan veya Roxolan'dır. Hürrem Sultan hiçbir zaman valide sultan olmadığı halde kendisine padişah çocuklarının anası olarak sultan unvanı verilmiştir. Bir takım hayır eserleriyle İstanbul'da ve Kudüs'te anılır. Hürrem Sultan şiire meraklıydı ve dili çok iyi kullanırdı. Şahsen Kanuni ile yazışmaları edebiyat tarihimizde geçecek sayfalardır ama bunu merak edip çoluğa çocuğa öğretecek himmet ve gayret kimde kaldı? İkinci hanedanın büyük anneleri içinde önde gelen 1. İbrahim'in eşi Hatice Turhan Sultan'dır. Ayrıca 1. Ahmet'in eşi 4. Murat ve 1. İbrahim'in annesi olan ve 4. Mehmet'in de büyük annesi olarak büyük valide ünvanıyla sarayda bulunan Küsem Mahpeyker Sultan'ı da hiç unutmayalım. Bu ünlü hükümdar anasının Osmanlı hareminin bu uzun süreli hakimesinin hangi memleketten olduğunu bile iyi bilmiyoruz. Bir bakıma Osmanlı hanedanının anneleri sultan ünvanını alıyor. Hasekilerde bu pek görünmüyor. Hürrem Sultan ve Valide Sultanların menşe-i şeceresi hiç şüphesiz ki padişahın kendisininki gibi çok açık ve belli değildir. Osmanlı padişahı günlük hayatı itibarıyla çok sıkı bir protokolün içindedir. Sabah haremden çıktıktan sonra sarayın içinde nerelerde oturacağı bile bellidir. Bunlar 17. asırda Revan Köşkü, Bağdat Köşkü veya Arz Odası veya 3. Ahmet'in yaptırdığı kütüphane ki kendi oradadır veya buna benzer Enderun'daki bazı yerlerdir. Padişahın günlük protokolü, Enderun'un hangi ağalarıyla birlikte olacağı, hatta saat kaçta yemek yiyeceği ki bu erken kahvaltıdan dolayı saat 11'dir, bellidir. O yemeğin nereden, nasıl getirtileceği bellidir. İkinci Bayezid'den sonra kesinlikle porselen kullanılmaktadır. Aslında bu Topkapı'daki zengin porselen çini koleksiyonunun varlığını da izah eder. Gelen yemeği nasıl tadılacağı, önce aşçılar sonra çaşnigir tarafından zehirlenmeye ve suikaste karşı bir tedbir olarak düşünülmektedir. Tabii gelen 60 çeşit yemeğin her birinin yendiğini sanmamak gerekir. Padişahın bazen baktığı, bazen sadece tattığı bu nefis yemeklerin herhalde kendisinden sonra protokol icabı başkaları tarafından yendiği açıktır ki, bu eski bir şark ve Türk ananesidir. Padişahlar gece hareme çekilirler. Haremdeki hayatın nasıl olacağı, kendisinin hangi cariyeyle nasıl beraber olacağı da yine belli bir protokol sürecine tabidir. Padişahların her biri zanaat ve fen sahibi kimselerdir. Biz bunların hepsinin ne zanaati olduğunu bilmiyoruz ama hepsinin bir işi vardır. Cihan hakimi Sultan Süleyman Han çok becerikli ve mahir bir kuyumcudur. O yüzden bazı halde dışarıdan, Venedik'ten veya başka şehirlerden gelen eserlerle bu zevk sahibi adama göre çok seçkin parçalar bir araya gelmiştir. Mesela bir tanesi Venedik'ten gelme bir taçtır ve bu taç üzerinde Profesör Gülru Necipoğlu'nun bir monografisi vardır. Burada yüksek bir Rönesans zevki görülür. Padişahın kendisi çok iyi sanatçıdır. Çok ilginç yönler vardır. 3. Murat en büyük ve en uzun divan sahibi olan şairlerdendir. Padişahın ince kumaş zevki onun bu alanda hiç değilse tesipte ileri derecede bir zevk sahibi olduğunu gösterir. 4. Murat büyük bir sporcudur. 17. yüzyılın bu büyük mareşali ağır gürz taşır, çok iyi ok atar fakat bu iri yarı sporcu adamın kendinden beklenemeyecek bir sanatı daha vardır. Güzel yazı yazan, zarif bir hattattır. Şiir ve musiki bilir ve sever. 4. Mehmet'in avcılığı meşhurdur. Vaktini avda çok geçirmiştir. Av, Osmanlı iktidar ve hayatının bölünmez bir parçası olmuştur ama padişahın iyi bir avcı olması için iyi bir sporcu olduğu da açıktır. 3. Ahmet büyük bir hattattır. 3. Selim neredeyse kısmi zamanlı padişahlık yapacak kadar büyük bir bestekardır. Kendisinden sonra tahta geçen 2. Mahmut ise hem çok orijinal üslup sahibi bir hattattır hem de amcası derecesinde olmasa da iyi bir müzisyendir. 2. Abdülhamit Han'ın ise İstanbul'da padişah olmasa milyarder olacak derecede ince bir marangoz olduğu, dizaynının yani tersiminin rakipsiz olduğu çok açıktır. Bunu bugün İstanbul Müftülüğü'ndeki şeriye sicillerinin saklandığı dolaplarda, saraydaki bazı masalarda, İstanbul Üniversitesi'ndeki bir kitap dolabında ve Yıldız'daki şehir müzesi başlangıcı sayılacak bölümde görmek mümkündür. Abdülmecit Han ise modern bir ressam, daha da ileri derecede alafranga bir bestekardır. Onun zarif besteleri henüz ortaya çıkmaktadır. Çoğu kişinin sadece pehlivanlık ve kuzu yemeğiyle tanıdığı, yanlış tarih yazımıyla bize tanıtılan Sultan Abdülaziz Han da çok iyi bir ressamdır. Ayrıca Alaturka ve alafranga besteleriyle insanı çekecek kadar iyi bir bestekardır. 5. Murat çok iyi bir piyanisttir, besteleri vardır ve aynı zamanda ressamdır. Sultan Abdülaziz'in şehzadelerinden Seyfettin Efendi'nin mesleği daha ilginçtir. Bu iri cüsseli prens o dar minare merdivenlerini süratle inip çıkar ve Ramazan mahyalarını hazırlardı. Mahyacılıkta ismi geçecek kadar bu işi bilirdi. İyi bir bestekardı, halen severek dinlenir. Osmanlı padişahları bu marifetleri yanında adeta mütevazı sarayın içinde çok uzun süren bir protokoller çevresinin insanları olarak yaşamışlardır. Bu protokol ancak 19. yüzyılda kısmen değişmektedir. Bir padişah sünnet olacağı zaman bunun nerede olacağı bellidir. Saraydaki sünnet odası veya kutsal emanetler kısmı kullanılır, zaten yan yanadırlar. Yeni saraya geçildikten sonra da bu adet devam etmiştir. Padişah ve şehzadeler öldükten sonra eski sarayda hırka-i saadette gasl ve tekfin edilirler. Cenaze oradan çıkar. Padişahlar her zaman burayı ziyaret etmek zorundadırlar ve iç hazine son zamanlara kadar Topkapı Sarayı'nda saklanmıştır. Yani bugün orada teşhirde gördüğünüz kıymetli parçalar hepsi aynı yerde kalmışlardır. Padişahların halkla temas ettikleri başlıca tören taç giyme töreni olmadığından onların taç giymeleri diyebileceğimiz kılıç olayıdır. Eyüp Sultan da ya hanedanın mensup olduğu Mevlevi tarikatının ulu şeyhleri tarafından ya da Nakibül Eşraf tarafından kuşatılan kılıçlarla resmen saltanat başlamış sayılır. Tabii aslında padişah kendinden evvelki hükümdar öldüğü zaman onun cesedini, naaşını görür ve sonra Babüssade önüne çıkartılan altın tahta oturur. Anında kendisine devlet ricali biat eder. Tellallar bunu her yerde halka duyurur. Memleket ve millet Sultan İbrahim Han'ındır veya Sultan Süleyman Han'ındır gibi nida ile. Bu tören ve adet hiç değişmemiştir. Son padişah yani Vahdettin Han bile Babüssade önüne konan altın tahta oturup biatı kabul etmiştir. İstisnası darbeci Hüseyin Avni Paşa'nın Sultan 5. Murat'a siraskerlikte ve ittihatçıların 31 Mart vakasından sonra Sultan Reşat'a alelacele harbiye nezaretinde biat etmeleridir ki bu törenden bir sapma addedilmektedir. Selamlık her hafta padişahın İstanbul camilerinden birinde cuma namazını kılması demektir ve bu törendeki alkış el çırpmak anlamında değil, padişahı mağrur olma, senden büyük Allah var nidaları arasında hükümdarın geçişidir. Selamlık resmi ailesi çok önemlidir. Klasik dönemde halkın bazı şikayetleri Rikab-ı Hümayun'a yani padişahın üzengisine sunulurdu. Bu dilekçeleri de Rikaptar Ağa toplardı ve kalede alınırdı. Bu dilekçeler Osmanlı arşivinin en zengin vesikaları arasındadır. Rikab-ı Hümayun'a teslim edilen keselerin içinden çok ilginç arzuhaller çıkmaktadır. Sadece Türkçe değil, başka dillerde de dilekçe yazılır. Padişahın sadrazamı ile teması telhis dediğimiz mektuplarla olur. Sadaret makamının takdim ettiği bu telhisler 19. yüzyılda bizim idari ve siyasi hayatımızın başlıca vesikaları konumundadır. Osmanlı padişahları çok değişik kişiliklere sahiptir. 1. Bayezid okuyan biridir. 1. Sultan Mehmet çok kurnaz, ketum bir hükümdardır. Bu sayede Fetret devrinde kardeşlerini yenmiş ve Osmanlı mülkünü yeniden tespit edebilmiştir. 2. Murat şark literatürüne, siyasetnamelere çok meraklıydı. Büyük tercümeler onun zamanında yapılmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanını aydınlatan, herkesi hayret ve gıpta içinde bırakan bir hükümdardı. Bu genç mareşalin Yunanca, İtalyanca, Farsça ve Arapça bilgisi bazen abartılsa da esasta sağlam olduğu, kendisinin tarih konusunda çok derin bilgisi olduğu, yerli ve yabancı raporlardan da çok iyi anlaşılmaktadır. Giacomo de Languche gibi bir Venedikli, Kritovulos gibi Bizans'tan kalma tarihçiler bunu belirtmektedir. Bunun dışında birçok dil bilen padişah vardı. Yavuz Selim'in kardeşi Şehzade Ahmet Arapça bir siyasetname yazacak kadar siyaset ve Arapça bilgi sahibiydi. Yavuz Sultan Selim Fars dilini ve şiirini çok iyi bilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın okuma kapasitesi son derece yüksekti ve şiirden iyi anlardı. Yavuz Sultan Selim çok asabiydi. Bilhassa yalana tahammül edemezdi. Esasen bu genel bir kuraldır. Bir sadrazamın hükümdarına yalan söylediği anlaşıldığı anda boynu giderdi. Yalan, devlet hayatı ve güvenliği için en tehlikeli huy sayılırdı ve bir devlet adamında affedilemezdi. Galiba istisnası pek azdır. Ölümden kurtulan sayılıdır. Aksi takdirde yalancı siyaset cezasından kurtulamamıştır. İçlerinde son derece munis olanları vardır ama galiba bu hanedanın umumi bir özelliği meziyet ile başarıyı bir arada götürmesi ve devlet açısından düşündüğünü hemen söylememesidir. Yavuz Sultan Selim gibi fevrileri dahi hissiyatını gizlemektedir. Bunun üzerinde durmak gerekir. Bu Osmanlı ailesine ait bir özelliktir. Uzun bir saltanat boyunca Osmanlı hanedanını kimse değiştirmeyi düşünmemiştir. Bu hanedanın halkla ilişkilerinde kendine has özellikleri vardır. Osmanlı üst üste bir düzine başarılı mareşal yetiştirmiş bir hanedandır ve içinde takdire şayan çok sanatkarlar vardır. Şüphesiz ki bir milleti ve devleti ikbal ve iktidarın doruğuna yükseltmek gibi o devletin sanayi çağına intibakında da meziyetler ve nihayet ortadan kalkmasında da hanedanın kendine has kusurları etkili olmuştur. Osmanlı paşaları. Osmanlı devletini paşalar yönetirler. Bu paşa kelimesi tartışmalıdır. Farsçası paişah'tır. Yani şahın ayağından geldiği söylendiği gibi esasda bizim baş ağa kelimesinden türediği de öne sürülür ve en çok kabul gören etimoloji de budur. Paşalar mirliva rütbesinden başlar. Türk cemiyetinin askeri komutanlarıdır. Mirliva dediğimiz bugünkü tuğ generali eşit sancak beyi rütbesindeki askerlerdir. Bunlar bugünkü Türkiye'de aşağı yukarı küçük boylu vilayetlere tekabül eden sancakları yöneten komutanlardır. Askeri sınıftandır ve askerdirler. Bunların tabii mülki görevleri de vardır. 19. yüzyıla kadar Osmanlı idaresinde asker ve sivil veya askeri ve mülki ayrımı yoktu. Sancak beylerinin üzerindeki büyük rütbeli komutanlar, eyaletleri yönetenler veya merkezde 1. 2. ve 3. vezirler rütbesiyle divana girenler ve kaptanı deryalar ki bunlar vezir yani mareşal rütbesini taşırlar, Anadolu ve Rumeli beyler beyi sayılırlardı. Hiç şüphesiz ki istisnalar olmakla birlikte yapı buydu ve 19. yüzyıla kadar eyaletleri yani bugünkünden daha geniş sınırlara sahip vilayetleri yöneten komutanlar mülki amir olmaktan çok askeridirler ve bu ikisi bileşimde. Kaptan-ı Derya'nın ki vezir rütbeli büyük bir komutandır ve divan-ı hümayun üyesidir, illa denizcilikten anlayan biri olması şart değildir. Mali müzayaka anlarında yani hazinenin ani ödeme yapamayacağı anlarda şahsi servetiyle gemilerin inşa ve tersane masraflarını karşılayabilmesi, cevval ve yüksek yöneticilik vasfına sahip olması yeterlidir. Nitekim tarihimizde denizcilikte yetişmemesine rağmen Fatih'in sadrazamlarından Mahmut Paşa, hatta Sokulu Mehmet Paşa'nın diğer deniz kurtları gibi kaptanı deryalık yaptığı görülür. Tarihçimiz Yılmaz Öztuna'nın Sultan Abdülaziz darbesinde işaret ettiği gibi eski kaptanı derya Kayserili Ahmet Paşa maalesef bu ünvanın kaldırılıp kendisine Bahriye Nazırı denmesinden son derece rahatsız olmuş ve bunun düzeltilmesi için de meşrutiyet adını taşıyan bir darbeye katılmıştır. Gerçek sebebin bu olup olmadığını tam olarak bilinmese de bu çok manidar bir görüştür. Pekala Bahriye Nazırı bu eski ünvanı taşıyabilmeliydi. Tabii ki vezaret rütbesine sahip olanların hepsi asker değildir. Divan-ı Hümayun azalarından nişancılık görevini yapanlar buna örnek gösterilebilir. Diğer taraftan vezaret rütbesini taşıdığı halde kendisi paşa diye anılmayanlar Yeniçeri ağalarıydı. Yeniçeri Ocağı'nın komutanlarına ağa denirdi. En başta ocağın başındaki ağa Divan-ı Hümayun üyesidir. Vezirdir ve mareşal derecesindedir ama ağa denir. Bütün bunların yanı başında mesleklerinde başka vasıfları olanlar da vardı. Mesela Cerrah Mehmet Paşa ki sadrazamlığa kadar yükseltilmiştir, cerrahi kabiliyetleriyle anılırdı. İstanbul'un ünlü Cerrah Paşa semtine adını camileriyle vermiştir. Bir yerde İstanbul'u inşa etmek paşaların işidir. Hamam, medrese ve en önemlisi cami yaparak adeta etraflarındaki mahalleleri oluşturmuşlardır. Onun için İstanbul paşalar şehridir. Her semt bir başka paşanın adıyla anılır. Burada çok ilginç yapılanmalar vardır. Osmanlı askeri ricali klasik devirde genelde Enderun'dan yetişirdi. Fakat Enderun'dan yetişmeyip acemi olanlar kışlasında düz Yeniçeri olarak yetişenler de vardı. Hiç şüphesiz ki sistemin kökeni devşirmeliğe dayanır. Bu devşirmeliğin de 17. asırdan itibaren daha çok Anadolu ve Rumeli'nin Türk çocuklarına münhasır olduğu bir gerçektir. Bir çocuk genellikle 10-12 yaşlarında devşirildiği zaman fiziğine, zekasına ve kabiliyetine göre ya Edirne Sarayı'na ya Galata Sarayı'na ya da Topkapı Sarayı'na alınır. Buralarda yetişenler haliyle okuma yazma ve bazı rafine sanatlar dalında diğerlerinden üstün oluyor ama tabii buraya her gelen mutlaka öyle olmuyor. Bunun çok önemli örnekleri vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nu 3 padişah döneminde 14,5 yıl arayla sadrazam olarak yöneten Sokullu Mehmet Paşa, Bosna'nın ünlü Sokol kasabasından Sırp asıllı bir ruhban ailesinden gelir. Yani ailesinde papazlar vardır. ikna yoluyla alınmış ama Sokullu Mehmet Paşa'nın daha sonra bütün ailesi neredeyse İslamiyet'e dönmüş, ihtida etmişler. Ama kardeşi Peç, İpek, Sırp Patriki olmuş. Sokullu Mehmet Paşa o derece okuma yazma ve edebiyatta üstün bilgi sahibiydi ki zaten doğduğu yer, geldiği aile ve kökeni itibariyle bu işe kabiliyetli olduğunu gösterir. Devşirmelerin içinde Enderun'dan yetişen çok iyi sporcular olduğu gibi aralarında musiki şinas, hattat, edebi bilgisi iyi hatta İslami ilimlerde ve fıkıhta ileri gelenler vardır. Kanuni'nin sadrazamlarından Asafname adlı eserin yazarı Lütfi Paşa da bunlardan biridir. Gene aynı şekilde çok üstün sanat bilgisine vakıf olan önce Makbul sonra Maktul lakaplı aslen Pargalı İbrahim Paşa da bunlardan birisidir. Çok uzun bir zaman Kanuni gibi çok zeki ve sanatçı bir padişahı bile yönlendirecek kadar bilgi sahibi ve onun yakınıydı. Enderun'dan yetişmeyen paşaların içinde okuma yazması olmayanlar bile vardır. Nitekim 4. Murat ve 1. İbrahim devrinin ünlü sadrazamı Kemankeş Kara Mustafa Paşa böyle okuma yazması olmayanlardandır. Ancak bu devleti çok iyi idare etmiştir. Mali tedbirlerde neredeyse mektep bitirenler kadar uyanıktır ve çok başarılı bir vezirdir. Yani hem savaş alanında hem de idarede çok başarılıdır. Savaşlarda zaten Kemankeş Kara Mustafa Paşa denmesi de kendisinin çok iyi ok atmasından yani sporculukta üstün vasıflara sahip olmasındandır. Hiç şüphe yok ki bu memleketin tarihinde ve devletin hayatında çok ünlü ve müstesna bir yeri olan Köprülü Mehmet Paşa da böyle okuması yazması olmayan ocak paşalarındandı. Tabii ki oğlu Fazıl Ahmet Paşa babasının bu eksiğini kat be kat telafi etmiş ve döneminin ünlü müderrislerinden olmuştur. Oradan yani ilmiye silkinden askeri silke intisap etmiştir. O da Osmanlı Devleti'nin ünlü sadrazamlarından biri olmuştur. Bunlar görülecek örneklerdir. Bu Osmanlı Devleti'ni yöneten ve asker olan paşalar içinde ilmiye sınıfından geçenler vardır. Aynı şekilde askerlikten ilmiye sınıfına geçenler de vardır. İşte Kemal Paşazade dediğimiz İbni Kemal bunlardan biridir. 19. asırda bile ilmiye sınıfından, kazaskerlikten mülkiye silkine geçen ve paşa ünvanı alan biri vardır. Hepimizin bildiği ünlü tarihçi ve hukukçu Cevdet Paşa'yı, Ahmet Cevdet Paşa'yı kastediyoruz. İmparatorluğumuzun asker sınıfı aynı zamanda mülki hayatı hakimdir. Onu dengeleyen, kalemden yetişen maliyeciler, defterdarlar, Reisül Küttab'ın ofisindeki Fenerli Rum, Ermeni, Türk memurları tanıyalım. Bunların içinde Mavrokordatorlar, Argiropulolar gibi Müslüman kesimden de çok ünlü bir alim Katip Çelebi'yi, Avrupalılar Hacı Halife veya Hacı Kalfa derler zikredebiliriz. Gene ilmiye sınıfında adli ve beledi hizmetleri üstlenen kadılar ve nihayet onun bağlı olduğu kaz askerler ve 17. asırdan itibaren bu silkin başında yer alan Şeyhülislam vardır. İmparatorluğun modernleşme dönemine kadar bu devleti yönetenler ister Anadolu ve Rumeli'den gelen Türk çocukları, ister Arnavut, Boşnak olsun, ister 200 yıl kadar devşirme sisteminden gelsin veya sonra doğrudan doğruya adeta bir nevi kariyer intisabıyla saraya veya Yeniçeri Ocağı'na girenler olsun, bunlardı ve bunların içinde söylediğimiz gibi sanatları, kabiliyetleri, bilgileri itibariyle farklı kimseler vardı. Ama şu kadarını söylemek gerekir ki hiçbirisinin bilgisi öbüründen ya da hiçbirinin kabiliyeti öbürünün tahsilinden azımsanıyor değildi. 19. asırda bile mektep görmemiş sade neferlikten, askerlikten yetişme alaylı paşalar dediğimiz bir zümre vardır. Bunların örneği olarak sadece 7-8 Hasan Paşa yani Çorumlu Hacı Hasan Paşa veya ünlü Arnavut tüfekçilerin başındaki Tahir Paşa gibilerini düşünmeyelim. Pekala Yunan Muharebesi'nin kahramanlarından ve orada şehit olan Abdülezel Paşa da böyledir. Alaylı bir paşaydı. Bunların içinde harita bakmayı bilmeyenler vardı ama topografyayı ezbere bildiklerinden içlerinde bazen haritaya bakanlardan daha fazla etrafı bilenler çıkabiliyordu. Ama her halükarda 19. yüzyılda Türk askeri silki büyük değişiklikler geçirmiştir. Bu değişiklik, bu gelişme modern eğitime fen bilimlerinin girmesiyle başlamıştır. 18. yüzyılda modern merkeziyetçi ve daimi ordulara geçilmiştir.